Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Ben Erdo Özva ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Heyecanlıyım, gerçekten heyecanlıyım çünkü çok merak ettiğim telefonlardan birini birazdan kutusundan çıkaracağız ve detaylarına yakından bakacağız. Heyecanlı olmamın elbette belli başlı sebepleri var. Neden bahsediyorum? Mesela yüksek performans segmentinde fiyat performans dengesi en yüksek olan telefondan bahsediyorum. Bu telefon, yani Meizu 16, Xiaomi Mi 8'den fiyatı daha uygun bir telefon. Aslında ilginç bir durum var, aradaki fiyat farkı sadece 1 yuan. O da aşağı yukarı 0.15 dolara, o da aşağı yukarı 0.90 liraya denk geliyor. Hadi yuvarlayalım ve 1 lira diyelim. Xiaomi Mi 8'e kıyaslandığı zaman bu telefon ondan 1 lira daha ucuz. Mi 8'in başlangıç fiyatı 2699 yuan, bu telefonun başlangıç fiyatı ise 2698 yuan. Fiyatı daha uygun tutabilmek adına özelliklerden kırpmak bir yana ekstra bazı özellikleri de koymuşlar. Neden bahsediyorum? Mesela ekrandan parmak izi okumadan bahsediyorum. Bu özellik bu telefonun rakibi olan standart Mi 8'de yok. Mi 8'in Explore Edition versiyonu da var ama onun fiyatı da standart Mi 8'den çok daha yüksek. Arada aşağı yukarı 100 doların üzerinde bir fiyat farkı var arkadaşlar. Üstelik bu telefon tasarımıyla da oldukça iddialı bir telefon. Bunların hepsine tek tek yakından bakacağız arkadaşlar. Detaylara geçmeden önce isimlendirmede ufak bir püf noktası var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Aslına bakılırsa bu telefonun ismi Meizu 16 ya da İngilizcesiyle Meizu 16 değil. Meizu 16, yani 16 değil 16. Çünkü bu telefon Meizu'nun 16. yılı şerefine çıkartılan bir telefon. Ama hem İngilizce hem de Türkçe söylemesi daha kolay olduğu için biz bu telefona Meizu 16, abisine de Meizu 16 Plus diyeceğiz. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve son dönemin bu en heyecan verici, çok iddialı telefonunu kutusundan çıkartıp detaylarına yakından bakalım. Evet, şu anda Meizu 16'nın simsiyah olan kutusuna yakından bakıyoruz arkadaşlar. Arka tarafa bakıldığı zaman özellikle Qualcomm Snapdragon logosu dikkat çekiyor. Meizu 16 ve 16 Plus şirketin yüksek performanslı Qualcomm işlemci kullandığı ilk telefonlar. Bu noktada şöyle ufak bir detay da var, onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Meizu bugün hem Samsung hem MediaTek hem de Qualcomm'dan işlemci alıp kullanan tek firma arkadaşlar. Geçtiğimiz model olan, Amiral gibi model olan Meizu 15 Plus'ta Exynos 8895 işlemcisi vardı Samsung'un Galaxy Note 8'de kullandığım. Şirketin daha önceki Amiral gibi modeli olan Meizu Pro 7 Plus'ta da MediaTek'in 10 çekirdekli yüksek performanslı işlemcisi Helio X30 kullanılıyordu. Ama yeni nesil süper Amiral gibi telefon olarak Meizu 16 ve 16 Plus'ta şirket Qualcomm Snapdragon 845 platformuyla ilerlemeyi tercih etmiş. Şimdi isterseniz yavaş yavaş kutunun kendisini açmaya başlayalım. Bu arada şunu söyleyebilirim. Bizdeki model beyaz renkli model ve aynı zamanda 8 GB RAM'e sahip olan 128 GB depolama kapasitesiyle gelen model arkadaşlar. 6 GB RAM'e sahip olan seçenekler de var. Bu arada Meizu 16 ekrandan parmak izi okuyucuya sahip olan telefonlar arasında aynı zamanda en ince olan telefon. Zaten birazdan teknik detaylarına tek tek değineceğim sevgili arkadaşlar. İlk olarak bizleri telefonun kendisi karşılıyor ve telefon gerçekten heyecan verici bir tasarıma sahip. Birazdan zaten tek tek detaylarına değineceğim ama merak edenler için şunu söyleyebilirim. Bu telefonun sahip olduğu ekran kasa oranı Meizu'nun açıklamasına göre %91.18. Bakın altını çiziyorum. %91.18 seviyesinde. Vivo'nun Next S adını verdiği bir telefonu var. Biliyorsunuz ki o telefonda ön kamera önde değil, üst kısımda aç kapa şekilde konumlandırılmıştı. Ki o telefonun bu tasarım anlayışıyla sunduğu ekran kasa oranı %91.24 seviyesindeydi. Bakın bu telefonda ön kamera olması gereken yerde olmayı sürdürüyor ve ekran kasa oranı %91.18 Meizu'nun açıkladığı bilgilere göre. Bunun elbette teknik olarak mühendislik açıklaması da var. Meizu 16 dünyadaki en küçük ön kamera paketine sahip olan telefon arkadaşlar. Bu açıdan da Meizu özel ekran paketleme yöntemini kullanarak bu ekran kasa oranına ulaşmayı başarmış. Son derece hafif, oldukça ince ve kenarlardaki ergonomisi oldukça başarılı görünüyor. Birazdan zaten telefonun kendisine tek tek deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle dursun yansıma yapmadan. Kutunun kendisini açıyorum. Evet, ilk olarak bizi böyle bir paket karşılıyor. Bu paketin içerisinde sanıyorum ki dokümanlar ve diğer aksesuarlar olabilir. Evet, ilk olarak bir koruyucu kılıf bizleri karşılıyor. Şeffaf ve sert plastikten imal edilmiş. Hemen takalım bakalım nasıl görünecek. Özellikle dikkat ederseniz kenarlarda, dört kenarda ciddi bir sertleştirme uygulanmış. Çünkü telefonlar genelde düştüğü zaman potansiyel olarak kenarlardan darbe alma ihtimali yüksek olduğu için o noktaları koruyabilmek adına Meizu böyle bir tasarım anlayışına gitmiş kılıfta. Gerçekten güzel görünen bir kılıf olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında tabii ki dokümanlar var. Bir takım kullanım kılavuzları. Merak edenler açıp bakabilir. Aynı zamanda kablomuz da burada. Açalım şimdi. Evet, daha önceki videolarda belki söyledim. Meizu'nun detaylardaki yüksek hassasiyetim, işçiliğe verdiği önem gerçekten kablo kısmında da bizleri karşılıyor arkadaşlar. Bakın, kablo için özel mandallar kullanılmış. Daha düzenli ve tertipli durabilsin ya da tekrar toplamak istediğinizde daha kolay toplayabilirsiniz diye. Bir ucu tip C, diğer ucu tip A formunda bir USB kablosu. Uzunluğu da oldukça yeterli. Bakalım başka neler var. Burada bir paketimiz daha var. Bunun içerisinden de muhtemelen güç adaptörü ve varsa diğer aksesuarlar çıkacak. SIM kart iğnemiz var. Bakın, SIM kart iğnesi diyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu telefon çift SIM kart desteğine sahip. Aynı anda iki tane SIM kart takabilirsiniz ama ne yazık ki micro SD hafıza kartı takamıyoruz. Dolayısıyla satın almaya karar verdiğinizde kapasite tercihinizi buna göre yapmanızda fayda var. Diğer taraftan hızlı şarj destekli adaptörümüz de burada. 5 voltta 2 amper verebiliyor arkadaşlar. Zaten Meizu telefonları şirketin sahip olduğu kendi hızlı şarj teknolojisine sahip, çok kısa sürede telefon yüksek doluluk oranı ulaştırabiliyor. Bu konuda belki en hızlısı olmasa da en hızlılardan birisi diyebilirim. Meizu'nun bu konuda yaptığı yatırımlar gerçekten takdire şayan, güzel işler yaptıklarını söyleyebilirim. Şimdi müsaadenizle kutuyu kaldırıyorum. Telefonu kendisine getireceğiz çünkü. Arkadaki koruyucu kılıfı da çıkartalım. Bu arada güç düğmesine de basmış oldum. Birazdan zaten teknik detaylardan bahsedeceğim ama önce isterseniz kurulumu gerçekleştirelim sevgili arkadaşlar. Sonrasında zaten telefon özelinde durumu değerlendirmeye başlarız. Türkçe'yi seçiyorum. Devam et diyelim. Bakın, şimdi parmak izi okuyucusunu kaydedeceğim. Bu telefon ekrandan parmak izi okuma özelliğine sahip. Evet, Meizu 16 şu anda tasarıma daha yakından bakıyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi yüksek ekran kas oranı, %91.18 seviyesindeki ekran kas oranı bu telefonu oldukça agresif ve son derece güzel gösteriyor. Pek çok rakibinden daha şık bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Bakın, üst ve alt taraftaki çerçeveleri dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada bir simetri söz konusu. Zaten Meizu'yu yakından takip edenler bilir. Meizu'nun tasarım anlayışında, endüstriyel tasarım dilinde simetri her zaman önemli bir rol üstlenmiştir. Bu telefonda da devam ediyor. Bu arada az önce ifade etmiştim. Şunu söylemek isterim. Oppo Find X ve Vivo Next S gibi modellerle kıyaslandığı zaman sadece ön kamera değil, ön kamerayla birlikte diğer tüm gerekli sensörler de bu ince çerçeveye sığdırılmış. Bunu yapabilmek adına Meizu özel bir mühendislik çabası sarf ettiğini söylüyor. Gerçekten bu açıdan alkışım hak ediyorlar. Genel tasarım diline bakıldığı zaman bir miktar Samsung'un güncel tasarım dilini, Galaxy S serisinde takip ettiği tasarım dilini hatırlatmıyor değil. Sanki onun daha fazla geliştirilmiş, kozmetik olarak güncellenmiş hali gibi görünüyor ama arka tarafa geçildiği zaman burada Meizu'nun imzasını elindeki özellikle LED flash kısmı dikkatlerden kaçmıyor arkadaşlar. Oldukça temiz ve sade bir görüntü var arka tarafta. Tabii ki çift kamera sistemi dışa bir miktar çıkıntı yapıyor, bunu söyleyebilirim. Yapmaması daha iyi olurdu ama çok fazla rahatsızlık vereceğini de zannetmiyorum. Elinize aldığınız zaman telefon son derece konforlu ve ergonomik bir tutuş sağlıyor. Bunun tabii ki belli başlı nedenleri var. Birincisi, kenar kıvrımlar oldukça konforlu dizayn edilmiş. Hatta son dönemde kullandığım belki de en konforlu telefon diyebilirim. Hem ön ve hem de arkadaki camdan sonra metalin buluştuğu nokta gerçekten iyi ayarlanmış. Buna ek olarak tabii ki arka kısmında dört tarafında kavisli olması, üç boyutlu etki yaratabilecek şekilde dizayn edilmiş olması da tutuş ergonomisini arttırıyor. Arka tarafta benim dikkatimi çeken bir başka nokta, bu telefonun hem önü hem de arkası cam olmasına rağmen arka taraf ilk baktığınız zaman seramikmiş gibi bir etki yaratıyor. Bunu da aslında uygulama yöntemiyle ilgili, arka tarafı oluşturan 7 farklı katman vakumlu kalıplama yöntemiyle uygulandığı için ortaya böyle bir sonuç çıkmış. Güzel de olmuş açıkçası. Tabii beyaz olmasında katkısı var ama uygulanan yöntem sayesinde bu telefon parmak izi göstermeme noktasında da kim rakiplerine göre biraz daha fazla avantaja sahip. Bu arada telefon 152 gram ağırlığında ve 7.3 mm kalınlığında, yani güncel amiral gemi telefonlarla kıyasladığımız zaman sınıfındaki en ince ve en hafif telefon olarak yorumlanabilir. 3010 mAh kapasiteli pilini dikkate aldığımız zaman kıyaslama olarak belki LG G7 ile yan yana getirmek daha doğru olabilir. Çünkü onda da 3000 mAh kapasiteli pil vardı arkadaşlar. Bu telefon LG G7 ile kıyaslandığı zaman da daha ince ve daha hafif. Örneğin LG G7 7.6 mm kalınlığında ama az önce de ifade ettiğim gibi bu telefon 7.3 mm kalınlığında arkadaşlar. Telefonun sahip olduğu diğer özelliklere bakalım isterseniz. İlk olarak ekranla başlamak istiyorum. Bu telefonun ekranı 6 inç boyutunda ve 18'e 9 görüntü oranında bir panel kullanıyor. Dolayısıyla çözünürlüğümüzde Full HD Plus, yani 2160x1080 piksel. Meizu'nun açıkladığı bilgilere göre ekranın kontrast oranı 10.001 ve inç başına düşen piksel yoğunluğu da 402 arkadaşlar. Benim önem verdiğim kriterlerden birisi parlaklık seviyesi. Yine Meizu'nun açıkladığı açıkladığı bilgilere göre bu ekranın parlaklık seviyesi 430 kandila seviyesinde. Ekran parlaklığı söz konusu olduğu zaman açık hava kullanımı için benim minimum kriterim 500 kandila ama bazen panelden panele farklar olduğu için biraz daha düşük seviyedeki ekran parlaklığı açık hava kullanımında daha iyi görsel deneyim sağlayabiliyor. Ama kağıt üzerindeki verilere bakıldığı zaman bu telefonun sahip olduğu ekranın parlaklık seviyesi 430 kandil olarak açıklanmış durumda sevgili arkadaşlar. Detaylı incelemede zaten açık hava kullanımındaki deneyimi de sizlerle paylaşıyor olacağım. İşlemci kısmına geçelim isterseniz. Bu telefon sınıfındaki diğer pek çok rakibinde olduğu gibi Snapdragon 845 platformunu kullanıyor. Grafik işlemci tarafındaysa Adreno 630 var. Performans konusunda liderliğe aday telefonlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü aynı işlemciyi zaten hali hazırda. Örneğin Xiaomi Mi 8, örneğin OnePlus 6, örneğin HTC U12, örneğin LG G7 ve diğer pek çok telefonda görmekteyiz. Bu telefonda onlardan geri kalmıyor. Piyasada kullanılabilecek, herkesin erişebileceği, yaygın olarak kullanılan en güçlü platforma sahip. Bellek ve depolama birimine bakıldığı zamansa bellek tarafında seçenekleriniz var. İsterseniz 6 GB RAM'de, isterseniz 8 GB RAM'de alabiliyorsunuz. Benim elimde tutmakta olduğum telefon 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip. 6 GB RAM'de de hem 64 GB hem de 128 GB depolama kapasitesi bulunabiliyor arkadaşlar. Şu an elimde tuttuğum telefon Meizu 16, abisi olan Plus'a bakıldığı zaman onda aynı zamanda 8 GB RAM için 256 GB'lık depolama kapasitesi de sunuluyor ve depolama çipleri, depolama için kullanılan NAND yongaları UFS 2.1 standartında. Dolayısıyla yine bu standart çerçevesinde de üst seviye telefonlarda gördüğümüz sıralı okuma ve yazma performansını elde edecektir diye yorumlayabiliriz. Buradaki kastım şu, sıralı okuma performansı saniyede 700 MB'nin üzerinde olacaktır. Sıralı yazma performansı da saniyede 200 MB civarında olacaktır arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle rahatlıkla paylaşabilirim. Hazır performans kısmından, yani işlemciden bahsetmişken soğutma kısmına da göz atalım isterseniz. Son dönemde akıllı telefon üreticilerinin daha fazla ön plana çıkarmaya çalıştığı noktalardan birisi de işlemci için kullanılan soğutma sistemleri. Çünkü telefonlar incelirken işlemcilerin performansı da arttığı için iyi bir soğutma sağlanamadığı durumlarda termotronik dediğimiz aşırı ısınmaya bağlı olarak işlemcinin frekansını düşürmesi ve bundan dolayı da performans handikapı yaşanması durumu ortaya çıkabiliyor. Meizu'da bazı rakiplerinde olduğu gibi sıvı soğutma sistemine entegre olan firmalardan bir tanesi, bakır bir boru içerisinde sıvı unsurlar kullanılarak işlemcinin daha serin tutulması ve buna bağlı olarak daha yüksek performans ya da sürdürülebilir performansın daha uzun süre boyunca korunmasını hedeflemiş. Ortaya çıkan ilk izlenimler seviyesinde soğutma sistemi gerçekten güzel çalışıyor. Zaten detaylı incelemede hem oyunlar hem de sentetik performanslar seviyesinde soğutmanın katkısı ve etkisini hep beraber konuşuyor, tartışıyor oluruz arkadaşlar. Kamera kısmına geçelim isterseniz. Arkada çift kamera olduğunu zaten görüyorsunuz. Buradaki ana kameramız Sony'nin IMX380 sensörünü, ikinci kamera ise Sony'nin IMX350 sensörünü kullanıyor. IMX380 sensörü 1/2.3 inç boyutunda ve 1.55 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşuyor arkadaşlar ve bu sensör aynı zamanda 4 eksenli optik görüntü sabitleme sistemi eşlik ediyor. Buna ek olarak telefonda dual piksel netleme sistemi var. Bu ne anlama geliyor? Sensördeki piksellerin daha büyük kısmını netleme için kullanılabildiğinden dolayı arkadaşlar çok daha hızlı odaklanabiliyor telefonun kamera sistemi ve aynı zamanda yine lazer netleme sistemi sayesinde telefon özellikle hareketli sahneler için fokuslamada gerçekten iddialı telefonlardan bir tanesi. Bu arada ana kameramız 12 megapiksel çözünürlüğünde arkadaşlar. İkinci kameraya geçtiğimiz zaman ise IMX350 sensörünü kullanan bu kamera 20 megapiksel çözünürlüğünde. Sensör büyüklüğüne bakıldığı zaman 1/2.6 inç, sensöre güç veren pikseller ise 1 mikron büyüklüğünde arkadaşlar. İkinci kamerada optik görüntü sabitleme özelliği bulunmuyor. Ön kameraya bakıldığı zaman ön kameramız 20 megapiksel çözünürlüğünde sevgili arkadaşlar. Bu arada ön kameranın diyaframı f2.0, arkadaki ana kameramızın diyaframı f1.8, arkadaki ikinci kameramızın diyaframı ise f2.6 seviyesinde sevgili dostlar. Tabii ki kameraya yardımcı yapay zeka unsurları var. Aynı zamanda ön kamera için Arcsoft'un yüz güzelleştirme algoritması da kullanılıyor. Yani yazılım seviyesinde kamera güncel bir telefonda olması gereken pek çok özelliği yine bünyesine barındırıyor. Gerek yapay zeka gerekse de ek fonksiyonlar seviyesinde. Yazılım arayüzüne geçeceğim ancak öncesinde donanım seviyesinde birkaç detay daha var. Onlardan bahsedeyim. Birincisi telefonumuzda stereo ses sistemi var. Hoparlörlerden birisi alt kısımda, diğeri ise üst kısma gizlenmiş durumda. Bunun ek olarak tabii ki Bluetooth 5.0 desteğimiz var. 802.11ac Wi-Fi desteği var ve aynı zamanda Multi MIMO desteği sağlanmış durumda. Meizu aynı zamanda anten tasarımı olarak da Meizu 16'nın sınıfındaki en iyi çekim gücüne sahip olduğunu söylüyor. Bunu tabii ki ölçümlemesi çok kolay değil ama şirketin bu yönde bir iddiası var sevgili arkadaşlar. Kısacası bir telefonda, modern bir telefonda olması gereken hemen her türlü özellik var. Tabii telefonda görmek istediğimiz ancak bulunmayan bazı özellikler de var. Sonucunda bu telefon yüksek performanslı bileşenleri en uygun fiyat seviyesinde sunmaya çalışan bir telefon olduğu için bu telefon özelinde belki bunların bir kısmını görmezden gelebiliriz. Nedir bunlar? Örneğin Meizu 16'da suya ve toza karşı dayanıklılık sağlayan IP67 ya da IP68 sertifikalarının olmadığını görmekteyiz. Nedir bunlar? Örneğin bu telefonda kablosuz şarj özelliği de yok. Olsalar iyi olur dediğim gibi ama bu telefonda o tür özellikler yok. Neler var? Ekrandan parmak izi okuma var. Bakın hemen göstereyim. Bu fiyat seviyesinde gerçekten bu özelliğin Snapdragon 845 gücüyle birlikte sunuluyor olması gerçekten oldukça önemli sevgili arkadaşlar. Ben daha önce Snapdix'in ekrandan parmak izi okuma sensörünün detaylarını anlatmıştım. Orada çalışma mantığından da bahsetmiştim. Ama yine de kısaca anlatayım arkadaşlar. Bakın şurada parmağımızı dokundurabileceğimiz özel bir alan var. Oraya geliyoruz ve dokunduğumuzda Super AMOLED ekran orayı kısmen aydınlatıyor oradaki sensör vasıtasıyla ve o aydınlatma esnasında ortaya çıkan ışık gücü parmağımızın ilgili parmak izini alıyor ve bunun yansıması sensör tarafından doğrulanarak kilit açılıyor arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Ekrandan parmak izi okuma konusunda Meizu şöyle bir iddiada bulunuyor. Diyor ki Meizu 16 ve 16 Plus'ta kullanılan sensör geliştirilmiş en güncel standartlardaki sensör. Dolayısıyla saniyenin 4'te 1'i kadar sürede okumayı gerçekleştirebiliyor ve okuma esnasındaki doğruluk oranı da %99'un üzerinde arkadaşlar. Bunlar gerçekten iddialı değerler ama ilk izlenim seviyesinde ekrandan parmak izi okuyan diğer tüm telefonlarda olduğu gibi şu yorum yapabilirim. Bakın göstereyim tekrardan. Hız olarak bakıldığı zaman geleneksel parmak izi okuma sensörlerine göre gerek Meizu'nun başka telefonlarında gerekse de sektördeki diğer pek çok telefonda gördüğümüz parmak izi okuma sensörlerinin hızıyla kıyaslandığında biraz daha yavaş kalıyor ama işin doğası gereği bu normal. Şu an için benim Ocak ayında kullandığım Snapdix sensörüne kıyasla çok daha hızlı çalışıyor, onu söyleyebilirim. Bakın göstereyim tekrardan. Yine oldukça hızlı. Zaten telefonda yüz tanımayla kilit açma özelliği de var. Onu da gösteririm arzu ederseniz ama ekrandan parmak izi okuma da oldukça güzel çalışıyor. Bakın başka parmağımı dokunduğum zaman okumuyor. Yüz tanımaya bakalım isterseniz hazır biyometrik güvenlikten bahsetmişken. Kaydetmeye başlat diyorum. Evet bitti. Şimdi şöyle yapalım. Şurada zaten okuma hızını görebiliyorsunuz bakın. Onaylandı zaten okumuş oluyor. Bakın okudu. Şu anda çıktı telefon. Hızlı böyle arkadaşlar. Gerçekten oldukça hızlı. Eğer ekrandan parmak izi okumayı kullanmak istemezseniz böyle bir seçeneğiniz de var. Biyometrik güvenlik konusunda gerçekten oldukça iyi. Dediğim gibi hem yüz tanımayla kilit açabiliyorsunuz hem de şu an pek çok telefonda olmayan ekrandan parmak izi okumayla da telefona hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi telefonun yazılım arayüzünden bahsedeyim isterseniz. Standart olarak Android 8.1 var arka tarafta ama üzerinde Meizu'nun kendi arayüzü olan Flyme'nin 7.1.1 versiyonu var. Yani en güncel Flyme arayüzüyle geliyor telefon doğası gereği. Ve Flyme arayüzü gerçekten ilginç bazı fonksiyonları var. Özellikle MBAC özelliği, M-Engine özelliği önemli. Bunlardan birazdan bahsederim ama burada kolay kullanıma yönelik olarak bazı detaylar var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Nedir bunlar? Örneğin soldan ya da sağdan kaydırarak arkadaşlar uygulama çekmecesindeki ilgili harfteki uygulamaya gelebiliyorsunuz. Bakın şu anda mesela şöyle çok uygulamanın olduğu bir yere geleyim. Mesela T harfine geldiğim zaman T harfiyle başlayan uygulamaları görmekteyim. Sola doğru kaydırdığım zaman da ilgili uygulamayı başlatabiliyorum. Gerçekten güzel bir detay. Buna ek olarak örneğin bir ikonu başka bir sayfaya taşımak isterseniz diğer sayfalara sürüklemenize gerek yok. Örneğin bende şu an iki tane aktif sayfa var ve bunlar uygulamanın üzerine tıkladığım anda alt tarafta beliriyor. Ve arzu edersen bunu ilgili sayfaya taşıyabiliyorum sevgili arkadaşlar. Bu da yine kolay kullanım özelliklerinden bir tanesi. Ama dediğim gibi Flyme arayüzünün en çılgın özelliği MBAC fonksiyonu. Şimdi onu size göstereceğim. Gezinme ve çoklu görev kısmına gelip gezinme çubuğu kısmına girersiniz. Burada seçenekler var. Tabii alışkanlığı olanlar sanal butonlarla devam edebilir ama söz konusu Meizu ve Flyme arayüzü olduğu zaman bundan çok daha fazlası var. Bakın üstte iki tane seçeneğimiz var. Birisi MBAC, diğeri ise hareketli gezinme. Önce MBAC ile başlayalım isterseniz. Meizu'nun alışılagelmiş, Meizu'yu ayrıştıran unsurların başında geliyor arkadaşlar. Alt tarafta sanal bir buton görmeye başladık. Yatay çizgi formunda bir buton bu. Aslına bakılırsa Android Pie ile birlikte Google bize yeni bir sanal buton gösterecek arkadaşlar. Bu buton aslında tam ekranlı telefonlar için geliştirilen bir buton. Onun bir başka versiyonu gibi düşünebiliriz ama MBAC zaten Meizu tarafında yıllardır olduğu için aslına bakılırsa Meizu'nun sahip olduğu bir teknolojinin yeni versiyonu gibi de düşünebiliriz Meizu 16 üzerinde. Bu sanal buton birden fazla işleve sahip. Bakın şöyle göstereyim. Mesela ekrana gidelim. Göze dost moda gelelim. Şimdi bakın sanal butona tıklayarak her tıklamada bir önceki menüye geçiş yapabiliyorum. Uzun basarak direkt ana ekrana dönmek de pekala mümkün arkadaşlar. Dolayısıyla birden fazla işleve sahip olan bir sanal buton hayatımıza girmiş oluyor. Arka planda çalışan uygulamalara erişmek isterseniz şöyle kenardan yukarı doğru kaydırmanız yeterli. Bakın arkada çalışan uygulamalar gelmiş oldu sevgili arkadaşlar. Bunları tabii ki tek tuşla kapatabiliyorsunuz. Gerçekten güzel. Ama arzu ederseniz hareketli gezinmeyi seçebilirim. Bakın altta zaten açıklamayı da yapmış. Üstte de bir görselle örneği gösteriyor. Bir demosu var arkadaşlar. Geri gitmek için işte kısa kaydırma ya da ana ekrana gitmek, çoklu göreve gitmek için uzun kaydırma yapabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bakın görebileceğiniz üzere tek tek geri gitmiş oldum. Tekrar göstereyim. Kolay moda geliyorum. görebileceğinizdir. Ufak kaydırmalarla bir önceki menüye geçiş yapabilmek mümkün. Ama daha farklı bir işlev için kullanmak isterseniz eğer uzun kaydırdığınız zaman bakın arka taraftaki uygulamalara erişebiliyorsunuz. Hatta onu daha net gösterebilmek adına şöyle yapalım. Play Store'u açalım. App Store'unu açalım mevzunun kendi. Galeriyi açalım. Tarayıcıyı açalım. Şimdi bakın. Sonuçta tam ekran telefonlarda bu tür özelliklere ihtiyaç var daha kolay kullanım için. Bakın kaydırıp bıraktığım zaman arka taraftaki uygulamaları tek tek burada görebiliyorum sevgili arkadaşlar. Tabi Flyme arayüzünün kendisine ait çok fazla özelliği var. Bu video kapsamında tek tek hepsini göstermeyeceğim ama merak ettiğiniz detayları varsa yorum olarak alt kısma yazabilirsiniz. Detaylı inceleme esnasında tabii ki onları da sizlerle paylaşmak isterim sevgili dostlar. Dolayısıyla arayüz kısmında da ana özellikler bu şekildeydi. Zaten telefon son derece tepkisel ve hızlı çalışıyor sevgili arkadaşlar. Performansı gerçekten arayüz seviyesinde bile kendisini belli etmeyi başarıyor. Bu arada şurada müzik uygulamasını görmüşken paylaşmadan geçmek istemem. Telefon sınıfındaki en ince modellerden birisi olmasına rağmen, telefon aynı zamanda dünyanın en ince ekrandan parmak izi okuyan telefon olmasına rağmen 3.5 mm kulaklık konektörünü de es geçmemişler. Doğrudan doğruya herhangi bir adaptör kullanmadan kulaklığı direkt bu telefona takabiliyorsunuz. Bu da yine ince düşünmüş güzel detaylardan bir tanesi sevgili arkadaşlar. Meizu 16 gerçekten son derece heyecan verici bir telefon. Snapdragon 845'li fiyatı en uygun telefon olarak lanse edildi ve özelliklerine bakıldığı zaman dolu dolu bir telefon. Tasarımına bakıldığı zaman muazzam derecede dikkat çeken bir telefon. Görsel olarak son derece gösterişli bir telefon arkadaşlar ve gerek malzeme kalitesi gerekse de içlik seviyesiyle elinize aldığınız ilk anda üst seviye bir telefon tuttuğunuzu size kolayca yansıtabilen bir telefon gerçekten ve benim de gerçekten çok merak ettiğim, heyecanlandığım bir telefondu. Bunların aslında boş olmadığında telefonu şu anda kullanırken daha net bir şekilde anlamış oldum. Tabii telefona merak ettiğim konular var. Birincisi 3010 mAh kapasiteli pilin günlük kullanımda bu telefonu ne derece taşıyacağı. Bunu zaten detaylı incelemede sizlerle paylaşıyor olurum. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken fiyatlandırma kısmından da bahsetmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bu telefon sınıfındaki erişilebilirliği en yüksek, fiyatı en uygun telefon olarak lanse edildi. Başlangıç modeli Meizu 16'nın baz modeli arkadaşlar Çin'de 2698 yuanlık bir fiyatlandırmaya sahip. Yani 400 dolardan biraz daha ucuz olduğunu söyleyebilirim. Sahip olduğu özellikleri düşündüğümüz zaman işte Snapdragon 845 başlangıç modeli için 6 GB RAM, ekrandan parmak izi okuma gibi özellikleri dikkate aldığımız zaman gerçekten dikkat çekici bir fiyatlandırmaya sahip. Dediğim gibi Xiaomi Mi 8'in bu özelliklere sahip olan versiyonu ki Mi 8 Explore Edition'dır. 500 doların üzerinde bir fiyatlandırmaya sahip. Gerçi onun 8 GB RAM vardı. Bu telefonun 8 GB'lık RAM'ini baz aldığımız zaman aradaki açıklık biraz daha kapanıyor. Yani telefonun fiyatı Mi 8'e biraz daha yaklaşıyor ama yine ondan daha ucuz. OnePlus 6 ile kıyaslandığı zaman ondan daha da ucuz. Bilindik markalardan, daha doğrusu küresel markalardan Samsung, HTC, LG, Sony gibi markalarla kıyaslandığı zaman neredeyse onların yarı fiyatına denk gelen bir fiyatlandırması var Meizu 16'nın. Benim bir isteğim var. Meizu Türkiye'ye buradan ben de sesleniyorum arkadaşlar. Umarım çok kısa sürede Türkiye koşullarına uygun, rekabetçi bir fiyatlandırmayla Türkiye'ye gelir bu telefon. Çünkü her zaman her videoda dediğim gibi benim yegane amacım izleyenlerin, kullanıcılarımızın, bizi takip edenlerin en uygun fiyata, en kaliteli, en hızlı ve en donanımlı telefona sahip olmaları ki şu an ona en uygun telefonların başında da belki Meizu 16 geliyor. Kullanıcıların bu telefonu deneyimlemesini ve kendi kriterlerine uygunsa satın almalarını isterim. Çünkü dediğim gibi ekrandan parmak izi okumadan tutun da tasarımına kadar çok dikkat çekici ve cezbedici bir telefon olmuş. Dolayısıyla umarım tez vakitte uygun bir fiyatla Türkiye'ye gelir arkadaşlar Meizu 16. İfade ettiğim gibi ekrandan parmak izi okuma başta olmak üzere son derece güçlü bir telefon Meizu 16. Evet arkadaşlar ben Erdo Özoğa. Bu videomuzda Meizu 16'yı kutusundan çıkardık ve detaylarına yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.